Ayrım 16. Sakatlık Çalışmaları. Sayfa 153. Bağımsız Yaşam ve Öz Savunuculuk. 1970'ler aynı zamanda ABD'de bağımsız yaşamın yükselişine şahit oldu. De Jong 1979A, 1979B, Stewart, Harris ve Seppi 1999. Daha önce belirtildiği üzere bu hareket mesleki rehabilitasyon yasasının 504 sayılı fıkratını geçirmek için yapılan müdahaleden güç aldı. Bu tür yasalar sakat kişilerin yalnızca kendi yeti yitimlerinden ötürü değil, aynı zamanda toplum onların tam katılımlarını engelleyecek şekilde inşa edildiği için de kendi toplulukları içinde bağımsız bir şekilde yaşamak için desteğe ihtiyaçları olduğu görüşüne dayalıydı. Bow 1978. ABD'de bağımsız yaşam hareketi için ilk katalizörler rehabilitasyon sistemindeki tıbbileşme ve profesyonelleşme süreçlerinin eleştirel bir analizinden çıktı. Lisak ve Kaufert 1994, Zola 1979. Kanada'da bağımsız yaşam hareketi 1980'lerin başında yine sakat kişilerin savunma çabalarından aldığı itkiyle ortaya çıktı. Boşen ve Crane 1992. Bağımsız yaşam hareketi sakat kişileri bekleyen engellerin bireyin yeti yitiminden çok toplumsal tutumlarda, sakatlık yorumlarında, mimari engellerde, yasal engellerde ve eğitim engellerinde olduğu görüşünü benimsemişti. Americans Disabled for Attended Programs Today 1995, Bow 1978. 1970'lerin başında Kaliforniya'nın Berkeley kentinde açılan ülkenin ilk bağımsız yaşam merkezi tüm ülkede bu tür merkezlerin gelişimi için model hizmeti gördü. De Jong 1979A, Roberts 1989. Bu ilk merkez ve sonrasında kurulan yüzlercesi çok çeşitli hizmetler sunmaya başladılar. Merkez içi danışmanlık, özel ulaşım desteği, bağımsız yaşam yeteneklerinin geliştirilmesi, tekerlekli sandalye tamiri, konut kolaylığı, evde bakım hizmetleri ve bunun gibi. De Jong 1979A, Roberts 1989. Bağımsız yaşam hareketinin merkezinde sakatlık politikalarında araştırma ve siyasal eylem gündemini sakat kişilerin belirlemeleri gerektiği düşüncesi vardır. De Jong 1981. Bağımsız yaşam hareketinin kurucularından biri olan Ed Roberts'a göre bağımsız yaşamın dört temel ilkesi şudur: kendi kaderini tayin, benlik saygısı ve kamusal eğitim, savunuculuk ve herkese hizmet. 1989, sayfa 238-9. 2000 yılında ABD'de 336 bağımsız yaşam merkezi ve 253 bağlı birim vardı. Bunlar ülkenin 3141 ilçesinin yaklaşık %60'ında 212 bin kişiye hizmet veriyordu. Ines ve diğerleri 2000. ABD'de kendi kaderini tayin, asli bir eşgüdümlülük örgütü olarak bağımsız yaşam merkezine odaklanmıştır. Bu sayede sakat kişiler, bireysel ve kolektif hedeflerini karşılamak için gerekli savunuculuk ve eğitim faaliyetlerine girişmektedirler. Hollanda'da sakat kişilerin bağımsız yaşam ihtiyaçları, ülkenin ana akım sosyal yardım programları tarafından kabul edilmiş yatılı bakım ve bağımsız yaşam merkezi, ülkenin genel sağlık ve sosyal yardım programlarına bağlanmıştır. De Jong 1984. Sosyal yardım politikaları konusunda Hollanda ile benzer olan Danimarka ve Almanya sakat kişilere yönelik programları kendi ana akım sosyal yardım programları ile birleştirmişlerdir. Frölich 1982, Jorgensen 1982. İngiltere'de konut, bağımsız yaşam hareketinin temel hedeflerinden biri olmuştur. Stewart ve diğerleri 1999. Sakatlar Eylemde adlı savunuculuk örgütü 1970'te Judy Heumann tarafından sakat kişilerin karşılaştıkları engellerle boğuşmak için kuruldu. Örgüt 1972 yılında 1500 üyeye kavuşmuştu. Bu grup, Başkan Nixon'ın 1973'teki mesleki rehabilitasyon yasasında değişikliği veto etmesini protesto etmek için Washington'a yürüyüşten erişimsiz binalarda ve Jerry Lewis'in bağış toplamak için yaptığı televizyon programının yayımlandığı binanın önünde protestolar düzenlemeye kadar birçok faaliyette bulundular. Televizyon yardım programları para toplamak için sakat kişileri paternalist, acımı uyandırıcı bir tarzda resmederek kullanıyordu. Bu ilk çabalar 1974'te sakatlık savunuculuk grupları için bir şemsiye örgüt olan American Coalition of Citizens with Disabilities'in Amerikan Sakat Yurttaşlar Koalisyonu kurulmasına yol açtı. Skoç 1989. Amerika'da 1970'lerde zihinsel yeti kaybı olan kişilere yönelik kurumlarda reform yapma çabalarının yerini kurumsal kaynakları toplum merkezli hizmet faaliyetlerine tahsis etme çabaları almıştı. Eyaletler ilk kez 1980'lerin başında kayda değer sayıda kurum kapatmaya başladılar. Braddock ve Heller 1985, New Hampshire 1991'de Laconia Gelişim Merkezi'ni kapattı ve ABD'de zihinsel yeti kaybı olan kişilere verdiği tüm hizmetleri toplum merkezi sağlayan ilk eyalet oldu. Covert, McIntosh ve Shumway 1994. 1998 yılına gelindiğinde 36 eyalette zihinsel yeti kaybı olan kişilere yönelik toplam 118 devlet kurumu kapatılmıştı. 2000 yılına kadar 4 tanesinin daha kapatılması planlanıyordu. Braddock ve diğerleri 2000. New Hampshire dışında Alaska, Columbia, Hawaii, New Mexico, Rhode Island, Vermont ve Batı Virginia'da zihinsel yeti kaybı olan kişilere yönelik bütün kamu kurumları kapatıldı. Braddock ve diğerleri 2000. Kurumların yavaş yavaş azalması ve kapanmasına zihinsel yeti kaybı olan bireyler için toplum içinde destekli yaşama yapılan vurgunun artışı eşlik etmiştir. 1977-1998 yılları arasında 1 ila 6 kişilik toplum merkezi düzenlemede yaşayan kişilerin sayısı 10 kattan fazla artarak 20.409'dan 237.796'ya yükseldi. Bu muazzam artışın temelinde federal hükümetli eyaletlerin Medicaid Home and Community Based Services, HCBS, ev ve toplum temelli bakım hizmetleri ortaklığı vardı, Braddock ve diğerleri 1998-2000. Zihinsel yeti kaybı olan kişilere yönelik yatılı kurumlara olan güvenin azaldığını İngiltere ve Batı Avrupa'da da şahit olundu. Kate ve Sherlock 2000. Örneğin İngiltere'de zihinsel yeti kaybı olan kişilere yönelik kamu hastanelerinde kalan kişi sayısı NHS'nin işlettiği hastanelerde %83 azalarak 1980'de 44.400'den 1996'da 7.400'e düştü. Britanya'daki diğer ülkelerde de benzer düzeyde önemli düşüşler oldu. 1980-1996 döneminde Galler'de %70, İskoçya'da %51 ve Kuzey İrlanda'da %48 düşüş yaşandı. Emerson ve diğerleri 2000. Örgütlü öz savunuculuk, zihinsel yeti kaybı olan kişiler için özellik ve kendi kaderini tayinin önemli bir tezahürüdür. Dibbet ve Bersani 1996, Longhurst 1994. Mahalli ve eyaletler düzeyindeki öz savunuculuk gruplarına örneğin önce insan. Üyelik hızla arttı. Hayden ve Stennis'e 1996, 1000'i aşkın öz savunuculuk grubu tespit etmiş. Bu rakam grupların sayısında 1990'dan bu yana neredeyse 3 kat bir artış olduğu anlamına geliyor. Longhurst 1994. 1995'te öz savunuculuk grupları Self-Advocates Becoming Empowered, SABE, öz savunuculuk güçleniyor adını verdikleri ülke çapında bir örgüt kurdular. SABE, resmi zeka geriliği kurumlarının sayısının yavaş yavaş azaltılması ve nihayetinde hepsini kapatılması için çağrıda bulunan bir mücadele programı ortaya koydu. Dibbet ve Bersani 1996. Akıl hastalığı olanların öz savunuculuğu, örgütlü psikiyatriye, psikotropik medikasyona ve kurumsal tedaviye tamamen karşı çıkan insanları içeriyordu. Lefley 1996. Psikiyatriden kurtuluşu savunan eski hastaların oluşturduğu ilk grup Oregon Portland'da 1969'da kuruldu. Bu grubun gündeminde hastanın rızası olmadan ve hastayı bilgilendirmeden elektrokonvülsif tedavi ECT ile savaşmak için yasalar çıkartılması, ECT üreticileri aleyhinde davalar açılması ve akıl hastalığı hizmeti yönetiminde eyalet düzeyinde tüketici danışman görevleri için mücadele vardı. Mad Nation 1999. Gallaudet Üniversitesi'ndeki sağır öğrenciler 1988'de bir sağır rektör aday göstererek tüm ülkenin dikkatini üzerlerine çektiler. Öğrenciler sağır rektör şimdi hareketini başlatmalarının yanı sıra üniversitenin yönetim kurulunda sağırların çoğunlukta olmasını da talep ettiler. Bu sayede üniversiteye ilk defa sağır bir rektör seçilip atandı. 1. King Jordan, ilk sağır yönetim kurulu başkanı olarak da Philip Brown seçildi. Galadue Üniversitesi 1997. Uluslararası Sakat Hakları Girişimleri. 1990 yılında ABD'de American Disability Act Ada'nın Amerikan Engelliler Yasası geçmesi uluslararası alanda sakat hakları açısından bir kırılma noktası oldu. Bu yasa, sakatların önündeki en büyük sorunun bireysel yeti yetimi değil, sakat kişilere karşı kısıtlı, eşitsiz tedavi ve tarihi ayrımcılık ve tecrit görüntüleri biçimindeki ayrımcılık olduğunu kabul etti. Ulusal Engelliler Konseyi 1997, Perry 1995. Aynı zamanda ADA, sakat kişilerin sakatlıkları ile ilgili kalıp yargılara dayalı, varsayımlara dayalı, iktidarsız konumlara itildiklerini de ifade ediyordu. Bu şekliyle adam, sakat kişilere karşı istihdam, kamu hizmeti, kamusal konaklama ve haberleşme alanındaki ayrımcılığı yasaklamaktadır. Perry 1995. Ada, zihinsel, fiziksel ve duyumsal sakat gruplarının ortak çabası sayesinde yasalaştı. Ulusal Engelliler Konseyi 1997. Belirtildiği üzere, Ada'nın geçmesini savunan farklı sakat örgütlerinin koalisyonu, kısmen ilk başta 1973 Mesleki Rehabilitasyon Yasası değişiklikleri için mücadele eden gruplar tarafından geliştirilen temele yaslanıyordu. Scotch 1989. İngiltere'de sakat kişilerin haklarını koruyan benzer bir yasa 1995'te geçti. Sakatlık Ayrımcılığı Yasası Doyle 1996, Gooding 1996. Bu yasa 20 ya da daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin çalışma kurallarında ve fiziki çevrelerinde makul düzenlemeler yapmalarının sakat kişilerin karşılaştıkları engellerin kaldırılmasını şart koşuyordu. Gooding 1996. Yasa aynı zamanda toplu taşıma araçlarında erişilebilirliği şart koşuyordu. Doyle 1996, Gooding 1996. Bu yasa İskoçya, İngiltere, Galler ve İrlanda'da yaşayan kişiler için medeni haklarında bir ilerleme olarak selamlanmış olsa da sakat savunucuları yasanın sakat kişilerin haklarının korunması ve uygulanmasını kolaylaştırma noktasında gerektiği kadar ileri olmadığı gerekçesiyle hayal kırıklıklarını ifade ettiler. Doyle 1996, Gooding 1996. Uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler Genel Konseyi sakat kişilere yönelik fırsat eşitliği için standart kuralları oy birliğiyle kabul etti. Birleşmiş Milletler 1994. Standart kuralların uluslararası düzeyde yasal bir yaptırımı yoktur ama sakatlık programları yasaları ve politikaları için temel uluslararası standartlar koyar. Standart kurallar uluslararası sakat çevrelerinin toplumda sakat kişilerin daha fazla rol almaları konusundaki baskılarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu felsefe ilkin 1971'de Zihinsel Özürlülerin Hakları Bildirgesi'nde Birleşmiş Milletler 1971, 1975 Sakat Hakları Bildirgesi'nde Birleşmiş Milletler 1975 ve 1982 yılına ait daha kapsamlı bir belge olan World Program of Action Concerning Disabled Persons'da WPA, Dünya Sakatlar Eylem Programı Birleşmiş Milletler 1982 dile getirilmişti. WPA'nın amacı şöyle ifade ediliyordu. Sakatlığın önlenmesi, sakat bireyin rehabilitasyonu, sosyal hayata tam katılımı ve gelişimi ve aynı zamanda eşitliği için etkin yönlemleri teşvik etmek. Bunun anlamı, tüm halka eşit fırsatlar ve toplumsal ekonomik gelişimden kaynaklı yaşam koşullarındaki ilerlemede eşit pay demektir. Bu kavramlar, gelişim düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkelerde aynı boyutta ve aynı ivedilikle uygulanmalıdır. WPA, üye devletlerden her düzeyde faaliyetler planlama, örgütleme ve finanse etmeyi, amaçları gerçekleştirecek önlemler için gerekli yasal temelleri ve yetkileri vermek, tam katılımlı önündeki engelleri kaldırarak fırsatlar sağlamak, sakat kişilere sosyal, beslenme, tıbbi, eğitim ve mesleki yardım ve teknik araçlar sunarak rehabilitasyon hizmetleri sağlamak, ilgili kamusal ve özel örgütleri kurmak ya da teşvik etmek, sakat kişiler tarafından örgütlerin kurulmasının ve gelişmesini desteklemek ve WPA meseleleriyle ilgili bilgileri hazırlamak ve yaymakla yükümlüdür. METS 2000, sayfa 20. Birleşmiş Milletler'in 1994 standart kuralları, sakat kişiler için fırsatların eşitlenmesine odaklanan WPA'da cisimleşmiş ilkelere dayalıydı. Sakat kişilere bu bağlılık, geleneksel uluslararası ayrımcılık karşıtı mülki, siyasal ve adli hakların korunmasının çok ötesine geçer. Zira rehabilitasyon, özel eğitim ve hem kamusal hem de özel kurumlar ve programlara erişim hakları vermeye çalışır. Nitekim Avrupa Birliği 1996'da Birleşmiş Milletler'in 1982 WPA'ya benzer genel sakat politikalarını benimsemiştir. İngiltere ve ABD'nin yanı sıra başka ülkelerde 1990'larda sakat kişilere karşı ayrımcılığı yasaklayan yasalar çıkardılar. Avustralya 1993 sakatlık ayrımcılığı yasasını benimsedi ve sakatlık temelinde ayrımcılığı yasa dışı hale getirdi. Keza Almanya, Avusturya, Finlandiya ve Brezilya anayasaları da benzer şekilde değiştirildi. Güney Afrika, Malawi, Uganda ve Filipinler'de de anayasal değişiklikler yapıldı. Bu adımlar tüm dünyada son dönemde sakat kişilerin haklarını yasal yollarla koruma amaçlı yükselen dalganın bir parçasıdır. METS 2000. ABD'de son 30 yılda sakat programları için kamu harcamalarının artışına ebeveyn ve tüketici savunuculuğunun ve sakatlık işletmesinin yükselişi eşlik etmiştir. Albrecht 1992. 1997 mali yılında uzun vadeli bakım hizmetleri ve rehabilitasyon, konut ve gazi faaliyetlerinin federal, eyalet ve yerel yönetimler tarafından toplamda tahmini 93.8 milyar dolar tahsis edildi. Genel sağlık bakımına 50.5 milyar dolar ayrılırken özel eğitim faaliyetlerine 36.4 milyar dolar ayrıldı. Sakatlıkla ilgili para yardımı için 1997'de ek 96.9 milyar dolar harcandı ve bu esasen ek güvenlik geliri ve sosyal güvenlik sakatlık sigorta programları tarafından gerçekleştirildi. Braddock 2000. Böylece 20. yüzyılın sonunda ABD, kamu sektörü sakatlık hizmetleri ve gelir destekleri için 38 milyondan fazla kişi için 277.6 milyar dolar harcayan bir ülke oldu. Bu harcama düzeyi kabaca ülkenin 1997 yılı toplam kamu harcamasının %12'sine denktir. 1997 mali yılında kamu sektörünün federal, eyalet, yerel sakat programlarına harcadığı miktar aşağıdaki kaynaklardan elde edilen verilerden çıkardığımız tahmine göre şöyleydi. Özel eğitime 36.4 milyar dolar ayrılmış, Chambers ve diğerleri 1998, ABD Eğitim Bakanlığı 1992-1998. Akıl hastalığı olan bireylere federal düzeyde ve eyalet düzeyinde verilen hizmet harcamaları Ulusal Eyalet Akıl Hastalığı Program Direktörleri Birliği'nin topladığı verilere göre 26.7 milyar dolardı. Lutherman, Hirat ve Poindexter 1997. ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla konut desteği alan bireylere yapılan harcamalar 9.9 milyar dolardı 2000. Federal düzeyde ve eyalet düzeyinde mesleki rehabilitasyon ve bağımsız yaşam hizmetleri harcamaları 1997'de 2.9 milyar doları buluyordu. ABD Eğitim Bakanlığı Rehabilitasyon Hizmetleri İdaresi'nden D. Teymuri ile 16 Şubat 2000 tarihinde yapılan birebir görüşme ve aynı kurumdan C. Nelson ile yapılan 3 Mart 2000 tarihli birebir görüşme. Ayrıca gelişimsel sakatlıkları olan kişiler için hem eyalet düzeyinde hem de federal ve yerel düzeyde finanse edilen hizmetler 1997'de 24.2 milyar doları buluyordu. Braddock ve diğerleri 2000. Sakatlar için Medicaid sağlık bakımı ve bakım evi harcamaları, akıl sağlığı ve gelişimsel sakatlıklarla ilgili harcamaları saymazsak biri 51.8 milyar dolar Sağlık Bakımı Mali İdaresi 1998, diğeri 22.3 milyar doları buluyordu. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Sağlık Bakımı Mali İdaresi'nden M. Diakoniannis ile birebir görüşme 15 Mart 2000. Sakat gaziler için akut sağlık bakımına ayrılan kaynaklar 6.4 milyar doları buluyordu. Gazi İşleri Dairesi'nden M. Pringle ile birebir görüşme 16 Mart 2000 ve aynı kurumdan W. E. Walsh ile birebir görüşme 14 Mart 2000. Sakat kişilere para yardımı ek sigorta geliri çerçevesinde 24.5 milyar dolar. Sosyal güvenlik sakatlık sigortası ödemelerinde 1997'de 44.6 milyar dolar. Sakat yetişkin çocuklar için gelir destek yardımı çerçevesinde 5.2 milyar dolar. Sosyal Güvenlik İdaresi 1998. Gazi tazminatları çerçevesinde 12.7 milyar dolar. Gazi İşleri Dairesi'nden M. Pringle ile birebir görüşme 16 Mart 2000. Konut kira yardımı ödemelerinde 7.6 milyar dolar. ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı 2000 ve gıda yardımı çerçevesinde 2.4 milyar dolardır. ABD Tarım Bakanlığı 1998. Sakatlara harcanan toplam 277.6 milyar dolar. 2404 trilyon dolar olan savunma harici, kamu, federal, eyalet ve yerel harcamalarına bölerek 1997'de sakatlık hizmetlerine ve gelir desteğine ayrılan kamu harcamalarının tahmini oranını %11,5 olarak hesaplayabiliriz. Fakat sakatlık hizmetleri ve uzun süreli bakım için 93.8 milyar dolarlık mali bağlılığın büyük bir kısmı, yaklaşık %46'sı, yüz binlerce sakat insanın huzurevi, korumalı atölyeler ve akıl hastaneleri gibi ayrımcı mekanlara yerleştirmelerini destekliyordu. Ayrıca ayrı okullarda eğitim gören 5.7 milyon öğrencinin önemli bir kesimi, özellikle de kayda değer sakatlıkları olanlar, ayrı dersliklerde, ayrı eğitim kurumlarında ya da kamusal veya özel kurumlarda hizmet aldılar. Zihinsel yeti kaybı, zeka geriliği olan öğrencilerin %61'i, örneğin 1996'da ayrı eğitim ortamlarında hizmet aldılar. ABD Eğitim Bakanlığı 1998. ABD'nin son 20-30 yılda sakatlık yardım programlarının uygulanmasında muazzam mesafe kaydettiği açık olsa da Silverstein 2000 birçok programdaki, örneğin Medicaid ve özel ayrı eğitim, temel kaynak öncelikleri tercih, kendi kaderini tayin, evde bakım, aile desteği ve dahil edici eğitime dayalı çağdaş tüketici destek modellerine ayak uyduramamıştır. Sonuç: 17. yüzyıldan sonra tıp bilimi ve gözetim altında yatılı kurumların yükselişi, batıda hızlı ve sürekli bir kentleşme ve sanayileşme döneminde sakat kişilerin kendi kaderlerini, kendilerinin çizmelerini engelledi. Bunu büyük oranda toplumsal, eğitimsel ve ekonomik olan bir sorunu aşırı tıbbileştirerek birçok sakat insanı ailesinden, yaşadığı ortamdan ve genel olarak toplumdan ayırarak yaptı. Toplumun rızasıyla yapılan bu ayrımcılık, insan farklılıklarına karşı toplumdaki olumsuz tavırları daha da güçlendirdi. Fakat sakat kişilerin bir coğrafi bölgede tecrit edilmeleri de körler ve sağırlar için yatılı okullarda, duygusal sorunları ve zihinsel sınırlılıkları olan kişiler için akıl hastaneleri ve nihayet ayrı kamu okullarındaki derslikler ve rehabilitasyon merkezleri, nihayetinde siyasal eylemciliği varan güçlendirilmiş grup kimliklerinin gelişimini kolaylaştırdı. Sakat kişilerin ve ailelerinin siyasal eylemciliği esasen 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı ve ABD'deki siyahlar için medeni haklar hareketinin oluşturduğu örnekten önemli bir güç aldı. Birnbaum ve Tyler 2000. Aslında bugün sakatlık alanında ön yargılı ve dışlayıcı pratiklerin sakat kişilerin toplumsal katılımının önünde kendi zihinsel, fiziksel ya da duyumsal yeti eğitimlerinden daha büyük bir engel olduğunu söylemek malumu ilan etmek olur. Scotch 1989. Sakat kişilerin çoğu zaman baskıcı olan ve istismar, ihmal, kısırlaştırma, damgalama, ötenazi, tecrit ve kurumlara kapatılmayı içeren ortak bir tarihi olmuştur. Kendi inatçılıkları ve beceriklikleri sayesinde ve ailenin, arkadaşların ve yerel toplulukların verdiği farklı boyutlarda destek sayesinde hayatta kalmış olan sakat kişiler şu anda kimliklerini elde etmek. Anspach 1979, Jill 1997, Linton 1998 ve siyasal iktidar Hunt 1985 için mücadele ediyorlar. Sağırlar 100 yılı aşkın süredir kültürlerini korumak için kolektif olarak mücadele etmelerine karşın zihinsel ve fiziki sakatlığı olan kişiler kolektif olarak kendi çıkarlarını savunmak üzere ancak son 30-40 yıldır öne çıkmışlardır. ABD'de tek bir sakatlığa yoğunlaşan grupların mücadelesi 1970'ler, 1980'ler ve 1990'larda farklı sakatlık gruplarının ortak mücadelesine evrilmeye başladı. Sakat gruplarının ortak mücadelesi, örneğin Amerikan Engelliler Yasası'nın geçmesini sağladı. Ulusal Engelliler Konseyi 1997. Howe, Pinel, Galadou ve Rushton gibi sakat olmayan 19. yüzyıl figürlerinin paternalizminin yerini en azından kısmen bizzat sakatların önderliği almış, kendi kaderini tayin hakkını elde etmeye başlamışlardır. Böylece 20. yüzyılın sonunda Batı'da medeni haklar, toplumsal katılım ve çeşitli sakat gruplarının ortak sakatlık perspektifine dayalı yeni bir çağın temeli yavaş yavaş döşenmiştir. Fakat dahil edici toplumların kurulması, zihinsel, fiziksel ve duyumsal sakatlığı olan kişilerin birbirleri hakkında geçmişe kıyasla daha fazla bilgi sahibi olmalarının ve ortak temel üzerinde, kendi yerel muhitlerinde, genel toplumsal düzeyde, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü ortak sakat hareketlerini gerektirir. Bu yazıda farklı sakatlıkları olan kişilerin tarihsel açıdan birçok ortak yönü olduğunu ve bu ortak tarihi tanımanın ve yüceltmenin gelecekte daha güçlü ve daha etkili ortak sakat koalisyonları kurma yolunda önemli bir adım olduğunu savunduk. Ortak sakat hareketlerinin potansiyel gücü toplumlar yaşlandıkça artar. Zira bir toplumda yeti yetiminin yaygınlığı yaşlanmayla doğrudan ilintilidir. Önümüzdeki 30 yılda 65 ve üzeri yaştaki insanların sayısı ABD'de 2 katına, Almanya ve Japonya'da 3 katına çıkacak. Bu sayı dünya üzerindeki hemen her gelişmiş ülkede de hızla artacaktır. ABD Nüfus Dairesi 1997, Janicki ve Ancello 2000. Gelişen ülkeler önemli ekonomik ilerlemeler kaydettikçe sakat kişiler tarafından ve sakat kişiler için siyasal mücadelede de bir yükseliş yaşanacaklardır. Albrecht ve Webrook 2000. Dünyanın gelişmiş ve gelişen ülkelerindeki bu büyüyen sakatlık olgusuna sakatlığın küresel yükselişi adını veriyorlar. Dikkat çeksin ya da çekmesin diyorlar. Küresel sakatlık, nüfusun yaşlanması, çevre şartlarının kötüleşmesi ve toplumsal şiddet sebebiyle daha uzun yıllar yükselişte olacak. Sayfa 305. Gelişen toplumlar için kilit sakatlık meseleleri arasında sakatlığa yol açan bulaşıcı hastalıkları kontrol altına alma, güvenli olmayan mesleki koşulları azaltma, kuraklık ve çevreyi iyi yönetme, etnik, dini ve bölgesel savaşları sınırlama ve gelir desteği, sağlık ve özel eğitim, rehabilitasyon ve kendi kaderini tayinin ilerletilmesinde önemli yenilikler getirmeyi gerektirir. Hoffman ve Field 1995. Tüketici, aile ve toplum değerlerini vurgulayan programları teşvik ederek birçok gelişen ülkenin, gelişmiş ülkelerin tecrit, kurumları kapama ve öjeni gibi kendi kendini yıkıcı faaliyetlerini tekrarlamaktan kaçınabilecekleri umuluyor. Şu an Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Avustralya'da gelişmiş ülkelerin karşı karşıya olduğu başlıca sakatlık meseleleri Albrecht ve Webrook'a göre 2000, sakat kişiler için gelir desteği ve hizmeti programları için makul uygunluk standartları belirlemek, istihdam, kamusal konaklama ve genel olarak topluma erişim yaratmak ve yerel, bölgesel ya da merkezi düzeyde kamu harcamaları ve hizmet programlarındaki farkları asgariye indirmektir. Hayati öneme sahip bu meselelere ek olarak gelişmiş toplumları şu sorunların da beklediğini söyleyebiliriz. 1. Gen tedavisi, biyoteknoloji ve nörobilim araştırmalarındaki ilerlemelere eşlik eden etik ve karlılık ikilemleri. 2. Yardımlı intiharın sakat kişiler için yaygın ötenaziye yol açma olasılığı. 3. Tüm dünyada milyonlarca sakat kişinin bakım evi, kurumlar ve benzeri ortamlarda yalıtılmaları. 4. Giderek daha fazla kendi kaderini tayin etmeye ve siyasal iktidara erişmeye çalışan sakat tüketiciler ile sakat kişilere hizmet sağlayan profesyoneller arasındaki üretken ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin gelişimi. Barnes 1996, Humphrey 2000, Oliver 1992, Oliver ve Barnes 1999. Özelde ABD, yurttaşlarının zenginliğinin paylaşımındaki artan eşitsizlikle ve zenginlerle yoksullar arasındaki sağlık bakımı ve eğitim konusundaki derin farklılıklarla da yüzleşmek zorundadır. Galbraith 1998. 21. yüzyılın ilk yarısında sakat hakları mücadelesi temelde yoksulluk ile sakatlık arasındaki kalıcı ve baskıcı ilişkiyi koparma mücadelesi olacaktır. Bugün dünyanın ekonomik açıdan en gelişmiş ülkelerinde bile sakatların işsizlik oranları %80'e yaklaşıyor. Bu kişilerin ortalama kişisel gelirleri ise diplerde seyrediyor. Araştırmacılar olarak dünya üzerindeki mümkün olan her ülkede kamu sektörü kaynağının ve sakat programlarına bağlılığın artışını takip etmek için sıkı, karşılaştırmalı ve mükerrer ampirik incelemeler yapmamız gerekiyor. Bu mükerrer incelemelerde sakat programlarına ayrılan kaynaklar ülke çapında değerlendirilmelidir ki sakat kişilere ve ailelerinin yükümlülükleri konusunda gerektiğinde bütün ülkelerden hesap sorulabilsin. Bu tür incelemeler bir ülkenin sakatlara ayırdığı kaynakların zaman içinde değerlendirmesine ve benzer zenginlik düzeyine sahip diğer ülkelerle karşılaştırılmasına olanak tanıyacaktır. Bu tür incelemelerde elde edilen bilgiler program planlamada yararlı olacaktır ve dünya ülkeleri içinde önde gelenlerle geriden gelenleri saptayarak sakatlar adına kamu politikalarını etkilemeye çalışan sakat savunucularına muazzam yarar dokunacaktır. Bu araştırmayı sponsor olması için Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Pan Amerikan Sağlık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi bir takım uluslararası örgütlere yaklaşmak gerekiyor. ABD'de National Institute on Disability and Research, NIDRR, Ulusal Sakatlık ve Rehabilitasyon Araştırması Enstitüsü'de bir ya da daha fazla uluslararası araştırma ve eğitim merkezi kurmayı düşünmelidir. Bu merkez, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile gelişen ülkeleri arasında ve içinde sakatlık üzerine eğitim ve araştırma bağlantılarını önemli ölçüde genişletmeye odaklanacaktır. Albrecht ve Verbrugge ekibin haklıdır. Sakatlık şu an tüm dünyanın sorunu haline geliyor. Bugün dünyanın 175 ülkesinde sakat insanların sayısının 235 milyon ile 549 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor. Sakatlarla alakalı hizmetler ve destek masraflarından işsizlik, eksik istihdam kaynaklı kayıp gayri safi milli hasılanın yılda 1.4 ila 1.9 trilyon dolar arasında olduğu saptanmıştır. METS 2000, NIDRR gibi sakatlık araştırma kurumları ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma örgütleri, uluslararası araştırma önderliği ve eylemi için yeni stratejiler oluşturup maddi açıdan destekleyerek sakatlığın küresel olarak ortaya çıktığını kabul etmek zorundadır. Son bir husus daha, bu yazının başında yazılı sakatlık tarihlerinin çoğunda birincil kaynak kanıtlarının azlığının önemli bir zaaf teşkil ettiğini belirtmiştik. Mevcut kayıtların ve yayınların çoğu sakatlık tarihine yaklaşımda hizmet sunumunu yöneten profesyonellerin bakış açısını benimsemiştir. Biz bu yazıda birincil kaynaklardan mümkün mertebe yaygın şekilde yararlanmaya çalıştık. Fakat bu yazının güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirirken burada sunulan kurumsal yönelimde tarihi tamamlayacak çok yararlı bir birincil kaynak malzemesinin potansiyeline yalnızca kısmen değinmiş olduğumuzu da belirtmeliyiz. Edebi ve sanatsal arşivler. Edebiyat ve sanatta sakatlık temsilinin incelenmesi, sakatlık çalışmalarında önemli ve görece araştırılmamış bir alandır. Bu alan, sakatlık tarihinin zengin bir şekilde anlaşılması için önemli bir potansiyele sahiptir. Yaşanmış deneyimler ve perspektifler analizin kıyısında değil, merkezinde olmalıdır. Alan Tihier 1999, Robert Garland 1995, Rosemary Garland Thompson 1997, David Mitchell 2000 ve Sander Gilman'ın 1998-1995 çalışmaları bu yaklaşıma birer örnektir. Önümüzdeki 10 yılda sakatlık ve beşeri ilimler üzerine araştırmalarda kayda değer bir artış beklenebilir. Bu araştırma, sakatlık tarihi ve insan çeşitliliği üzerine gelişen bilgi tabanına büyük katkı sunacaktır. 16. ayrımın sonu, sayfa 162.